Ayrım 3.
Sayfa 27. O olay sırasında ben sarhoştum. Aklım başımda olsaydı hiç öyle davranır mıydım, dedi Stuart. Kaldı ki Kate asla beni istememişti. Hele hele Kathleen. Rayford, Calvert hiç istememişlerdi. Yankee olacak kaynana avazı çıktığı kadar bağırdı. Benim vahşi biri olduğumu, namuslu kişilerin Güneyliler arasında güven içinde bulunmadıklarını söyledi durdu. Hayır hayır, onu kötülemeye hakkın yok. O bir Yankee'dir ve çok iyi bir terbiye görmüştür. Hepsi bir yana, sen Kate'e silah çektin. Kate de onun damadıdır. Ne yapabilirdi? Aman tanrım, bu davranışın bana hakaret etmek için bir sebep oluşturmaz ki. Sen annemin asıl oğlusun. Tony Fontaine seni bacağından yaraladığı zaman annemiz bir sorun çıkardı mıydı? Asla olayı büyütmemişti. Yalnızca yaranı sarması için ihtiyar doktor Fontaine'i çağırmakla yetinmişti. Sonra da Tony'nin daha iyi nişan almasına engel olan şeyin ne olduğunu sormuştu. Ona içkinin silah kullanmadaki ustalığı kaybettirdiği cevabını vermişti. Bu sözün Tony'yi ne kadar öfkelendirdiğini anımsarsın. İki çocuk da kahkahadan az daha çatlayacaklardı. Brent üzüntülü bir sesle, ''Annem olağanüstü bir kadındır.'' dedi. ''Her ne yapmak istenirse daima ona danışılmalıdır. Böylece insanların karşısına daha rahat çıkılabilir. Evet ama bu akşam eve gireceğimiz zaman babamın ve küçüklerin yanlarında bizi rahat bırakıp bırakmamak da onun elindedir.'' diye sertçe cevap verdi Stuart. ''Brent, benim içime öyle doğuyor ki bu bizim Avrupa'daki gezimiz için pek iyi olmayacak. Bilirsin annem, eğer bir üniversiteden daha kovulacak olursak büyük gezimizi yapamayacağımızı söylemişti.'' Vız gelir bize. Zaten Avrupa'da göreceğimiz ne var ki? Seninle bahse girerim. Onların bize gösterebilecekleri Georgia'da bulunmayan hiçbir şeyleri yoktur. Bir kere daha bahse girerim ki atları bizim atlardan daha iyi koşamaz ve kızları da bizimkiler kadar güzel değildir. Bir şey daha var. Babamın viskisiyle rekabete girebilecek nitelikte çavdar viskileri bile yoktur Avrupalıların. Ashley Wilkes, Avrupa'da yığınla tiyatro olduğunu ve konserler verildiğini iddia ediyor. Ashley oraları sevmiş, her zaman o yerlerden söz eder. Evet evet, Wilkes'ların ne mal olduklarını bilirsin. Onlar müzik, kütüphane ve tiyatro budalasıdırlar. Annem bu huylarının büyük babalarının Virginyalı olmasından ileri geldiğini söyler. Virginyalılar böyle budalalıklarla çok ilgilenirlermiş. Onlar öyledir. Oysa bana iyi bir at, içilecek bir şişe, kendisine kur yapabilecek cesaret sahibi mert bir kız. Eğlenmek için de kötü bir kız ver yeter. Onlar da bütün Avrupalarıyla beraber gelebilirler. Bu gezimizin tadını kaçırabilecek olan şey nedir? Farz et yakında patlayacak olan savaş sırasında Avrupa'da olalım. Tam zamanında ülkemize dönemeyeceğiz. İşte Avrupa'ya gitmektense burada dövüşmeyi 100 kez yeğlerim. Ben de burada dövüşmek isterim. Dinle Brent, şimdi nereye gideceğimizi biliyorum. Boston'dan geçelim ve dördümüzün de buraya döndüğümüzü, yeniden işe başlamaya hazır olduğumuzu söylemek için Abel Winder'e gidelim. O, işte bu güzel bir fikir diye Brent heyecanla bağırdı. Evet, Abel Winder bize alayın tüm haberlerini verecektir. Böylece üniforma için hangi rengin kabul edildiğini de öğreniriz. Zuhafların üniformasındaki rengin aynısı seçilmişse Allah belasını versin. Ben bu işe katılamam. Bu çantayı andıran büyük kırmızı donlar içinde ne hale döneceğimizi bir düşünsene. Bana kırmızı fanileli kadının aşağı taraflarını anımsatıyor. Mr. Winder'e mi gitmek istiyorsunuz? Eğer oraya gidecek olursanız yiyecek bir şeyler bulamazsınız, dedi James. Aşçıları çok kötü. Bir başka aşçı da satın alamadılar. Bu tarlada çalışan bir kadındır. Zenciler bana onun bu ülkenin en kötü aşçısı olduğunu söylediler. Olur şey değil. Niçin başka bir aşçı bulamadılar? Zavallının parası yok ki, neyle zenci satın alsınlar? Onların hiçbir zaman dörtten fazla zencileri olmadı ki. James'in sesinin tonunda açık bir alay sezinleniyordu. Tarlet onların yüzlerce zencileri olduğu için James, toplum içinde kendine iyi bir yer edinmişti. Büyük çiftlik sahiplerinin bütün esirleri gibi o da ancak birkaç esiri olan küçük çiftlik sahiplerini küçümsüyordu. Stuart vahşi bir sesle bağırdı. Bu sözlerin için şimdi sana güzel bir dayak atmaya geleceğim. Abel Winder'e zavallı, parasız diye saygısız davranma. Kuşkusuz o fakirdir, fakat bir zavallı değildir. Ve Allah beni kahretsin, beyaz ya da zenci, herhangi birinin onun hakkında kötü söz söylemesine izin vermem. Bu kontlukta ondan daha yiğit bir adam yoktur. Öyle olmasaydı alay onu teğmen yapar mıydı? James efendisinin sert sözlerinden kaygı duymaya başladı ve hemen şu cevabı verdi. Ben bunu hiç anlamadım. Ben bütün subaylar fakir kişilerin tarlalarından değil, zengin efendilerin yanından alınır sanıyordum. O zavallı ve başıboş biri değildir. Onu Sileteri gibi adamlarla karşılaştırmaya sakın kalkışma. Abel zengin biri değildir. İşte bu kadar. O küçük bir çiftçidir. Evet, büyük çiftlik sahibi değildir. Eğer arkadaşları onun teğmen seçilmesine uygun bulmuşlarsa, o kendisiyle eğlenilsin diye bir zenciye muhtaç değildir. Alay ne yaptığını bilir. Süvari kıtası 3 ay önce Georgia'nın birlikten ayrıldığı gün kurulmuştu. O günden beri savaş ihtimali göz önüne alınarak asker toplamak üzere kurallar açılıyordu. Çeşitli öneriler yapılmakla birlikte henüz bu topluluğa bir isim verilmemişti. Bu konuda herkes kendi görüşünü savunuyordu. Hiç kimse de görüşlerinden vazgeçmiyordu. Bu yüzden üniformaların rengi ve biçimi hakkında çeşitli öneriler vardı. Clayton'ın vahşi kedileri, ateş yiyenler, Kuzey Georgia'nın hasıdırları, zuhaflar, iç ülkenin tüfekçileri, gerçi alayın tabanca, kılıç ve hançerden başka bir silahı yoktu, Clayton'ın kül renklileri, kan ve şimşek, sefer yolcuları, tüm bu isimlerin yandaşları vardı. İşler rayına oturuncaya kadar bu topluluğa yalnızca alay demekle yetinildi. Bu isim sonunda yerleşti ve kaldı. Subaylar halk tarafından seçilmişlerdi. Çünkü Meksika çarpışmalarına ve Seminol Savaşı'na katılanların küçük bir bölümünün dışında hiç kimse silah kullanmayı bilmiyordu. Ayrıca alay asla kendini sevdirememiş ve kendisine gerekli güveni sağlayamamış bir kıdemli askeri başkan olarak kabul edemezdi. Herkes Tarleton'un 4 oğlu ile Fontaine'in 3 oğlunu seviyordu. Bu 7 delikanlı bu işe layık kişiler olmalarına rağmen yine de halk onlardan birini seçmekten kaçındı. Çünkü Tarletonlar içki içmeyi ve saçma sapan şeyleri yapmayı seviyorlardı. Fontaine'lerin de göze batan taşkın bir karakterleri vardı. Ashley Wilkes yüzbaşı seçildi. Çünkü o kontluğun en iyi süvarisiydi. Ayrıca askerler arasında belirli bir noktaya kadar düzeni sağlayabilmek için onun ağırbaşlı ve otoriter tabiatından bir şeyler umuluyordu. Calvert Rayford birinci yüzbaşı olarak seçildi. Çünkü herkes Rayford'u seviyordu. Abel Winder'e gelince, tarlalarda kapanla vahşi hayvan avlayan bir adamın oğlu olan küçük çiftçi de teğmen seçilmişti. Abel sağduyu sahibi ve ölçülü davranan dev gibi bir adamdı. İyi kalpliydi. Ötekilerden daha yaşlıydı. Kadınlara karşı da onlar kadar iyi davranıyordu. Alayın adamları arasında kendini büyük görme diye bir şey yoktu. Babalarından ya da büyük babalarından pek çoğu önce küçük çiftçiyken sonradan zengin olmuşlardı. Zaten Abel alayın en iyi silah atan kişisiydi. Öyle ustaca silah kullanıyordu ki 70 metreden bir sincabı gözünden vurabilirdi. Ayrıca kırsal yaşamın bütün sırlarını biliyordu. Yağmur altında ateş yakmayı, bir hayvanın izini sürmeyi, su yerlerini keşfetmeyi çok iyi beceriyordu. Alay onun bu becerileri karşısında saygı duyuyordu. Abel'ı sevdikleri için onu teğmen yapmışlardı. O bu onurlu görevi büyük bir ciddiyet ile ve bundan hiç gurur payı çıkarmadan zorunlu olduğu bir işi yapar gibi kabul etti. Yine de halk Abel'ın aşağı tabakadan gelen biri olduğunu unutsa da çiftlik sahipleri ile zenciler bu gerçeği unutamıyorlardı. İlk önce asker toplama ve kurallar yalnız çiftçilerin oğulları arasında yapıldı. Her asker kendi atını, silahlarını, tüm donanımını, üniformasını ve kendisine sadık olan bir hizmetçisini getirmekle yükümlüydü. Fakat zengin çiftçiler Clayton'ın yeniden kurulan kontluğunda ayrı bir lejyon değillerdi. Alayın saflarını büyütmek için küçük çiftçi oğullarını, ormanlarda yaşayan avcıları, tarla kenarlarına yerleşen vahşi hayvan avcılarını ve hatta pek az da olsa sınıflarına dahil olan kişilere oranla daha yüksek bir düzeyde olmak koşuluyla beyaz fakirleri çağırmak zorunda kalmışlardı. Bu son sınıftan toplanan askerler Yankiler gibi zengin komşularına karşı dövüşmeye çok istekliydiler. Ama ortaya oldukça önemli parasal bir sorun çıktı. Küçük çiftçilerden pek azının atı vardı. Onlar tarlalarını katırlarla sürüyorlardı. Bunların pek azının 4'ten fazla katırı olurdu. Bu 4 katır da ancak onlara yeterdi. Yani bu katırları savaşta kullanacak durumları yoktu. Fakir beyazlara gelince onlar bir katır sahibi oldukları için kendilerini mutlu sayıyorlardı. Ormanlarda ve tarla kenarlarında oturanların ise atları da katırları da yoktu. Bunlar avlandıkları hayvanlarla ve topraklarında yetişen ürünlerle yaşamlarını sürdürüyorlardı. Genellikle mal takası yaparlardı. Yıl boyunca ceplerine 5 dolardan fazla para girmezdi. Bir at ve bir üniforma sahibi olmak onlar için imkansızdı. Yokluk çekmelerine rağmen zengin çiftçiler gibi kaba bir gurur sahibiydiler. Zengin komşuları tarafından korunmayı ya da onlardan gelecek küçük bir yardımı asla kabul etmezlerdi. McIntosh hariç, Scarlett'in babası, John Wilkes, Buck Monroe, Jim Tarleton ve Hugh Calvert başta olmak üzere Kontlu'nun zengin çiftçileri, alayın donanımının tamamlanması için gereken parayı vermişlerdi. Parasal durumları iyi olan öteki çiftçiler de kendi oğullarının ve bazı gençlerin giyim ve kuşamını sağlamayı kabul etmişlerdi. Bu iş öyle düzenli yürütülüyordu ki askere alınanlar arasında hiç kimsenin onuru zedelenmeyecek biçimde değerli atlar ve üniformalar sağlanıyordu. Alay haftada 2 gün Jonesboro'da talim yapmak ve savaşın başlamasına dua etmek için toplanıyordu. Henüz yeterli sayıda at sağlanamamıştı. Askerler adliye binasının arkasındaki meydanda süvari tatbikatı yaparken havaya toz bulutları kaldırıyorlar, gırtlakları patlayıncaya kadar bağırıyorlar ve adliyenin salon duvarlarından alınan Amerikan devrimine ait kılıçları öyle şakırdatıyorlardı ki gören kendini gerçek bir savaşın ortasına düşmüş sanırdı. Atı olmayanlar ise atış talimatı yapmadıkları zaman kaldırımın kenarına, Ballard mağazalarının karşısına oturuyorlardı. Bunlar tütün çiğniyor, insanı ayakta bile uyutan öyküler anlatarak arkadaşlarını izliyorlardı. Bu askerlere silah atmayı öğretmek gereksizdi. Çünkü Güneylilerin çoğu ellerinde bir silahla dünyaya gelmişlerdi. Avda geçen tüm yaşamları onları keskin nişancı haline getirmişti. Her talimde tarla kenarlarında yapılmış kulübelerden ya da çiftliklerden getirilen çeşitli silahların tümü bulunuyordu. Bunların arasında Eleceğinilerin ilk geçişlerinde daha yeni yeni görülen uzun av tüfekleri, Georgia'nın henüz çocukluğu sırasında birden fazla yerliyi öldüren ve ağızdan dolma tromblonları, Seminol ve Meksika savaşlarında kullanılan Archon tabancaları, kabzası gümüş kakmalı düello tabancaları, kısa namlulu cep silahları, çift namlu av tüfekleri, ahşap bölümü çok değerli ağaçtan yapılmış olan yeni ve güzel İngiliz tüfekleri vardı. Talimler daima Jonesboro'nun barlarında sona eriyordu. Akşamları subayların bütün çabalarına rağmen engelleyemedikleri kavga ve arbedeler çıkıyordu. Subaylar bu dövüşler sırasında daha Yankilerle savaşmadan ölen ya da yaralanan olmasın diye o bardan bu bara koşuşup duruyorlardı. İşte bu tür arbedelerden birinde Stuart Tarleton, Kate Calvert'a ve Tony Fontaine de Brent'e ateş etmişti. Kısa bir süre önce Virginia Üniversitesi'nden kovulan ikizler, alayın düzenlendiği sırada evlerinde bulunuyorlardı. Orduya büyük bir istekle ve coşku ile katıldılar. Fakat 2 ay önce çıkan ve kayda geçen bu yaralama olayından sonra, anneleri onları devlet üniversitesine orada kalmaları için kesin emirle göndermişti. Orada bulundukları sırada, talimlerin neşesine ortak olamadıkları için çok rahatsız oluyorlardı. İkizler için arkadaşlarıyla birlikte talime çıkmak, nöbet tutmak, silah atmak için öğrenimlerini yarıda bırakmak yeğdi. Brent, haydi tarlalar arasından geçerek Abel'a gidelim dedi. Mr. O'Hara'nın vadisini ve Fontaine'lerin çayırını aşarız ve kısa süre sonra oraya ulaşırız. Bize tarla sincabıyla sebzeden başka yiyecek vermezler diye James itiraz etti. Stuart yüzünü buruşturdu. Sen hiçbir şey yemeyeceksin. Eve dönüp anneme bizim yemeğe gelmeyeceğimizi söyleyeceksin. Hayır gitmem diye James köpürdü. Yok yok gitmem. Mrs. Beatrice beni kapı dışarı ederse ben de sizin kadar bu durumdan hoşlanmam. Asla gitmem. Önce o bana niçin beni gönderdiğinizi, niçin benim sizi eve getirmediğimi soracak. O sizi kapı dışarı edemediği için benim üstüme atılacak. Tıpkı ördeğin mayıs böceğinin üstüne atıldığı gibi. Daha bitmedi. O bütün bunların benim suçum olduğunu da söyleyecek. Eğer beni Mr. Winder'lere götürmezseniz bütün gece ormanda dolaşır dururum ve belki de beni bekçiler paralar. Ama Mrs. Beatrice'in öfkesine hedef olmaktansa bekçilerin beni paralamalarını yeğlerim. Bu sözler üzerine canları sıkılan ikizler Jim'se baktılar. Bir bekçinin kendisini paralamasını isteyecek kadar aptalmış. Annem haftalarca bunun acısını çıkarır. Bundan haberi yok. Yemin ederim ki zenciler insanın canını fazla sıkıyorlar. Onları ortadan kaldırmak isteyenlerin iyi bir yöntem bulduklarına inanacağım geliyor. Kendimizin görünmek istemediğimiz bir sahneye Jim'si çıkarmak doğru olmaz. Onu bizimle götürmemiz gerek. Hey beni dinle patavatsız budala zenci tohumu. Gider de Winder'in zencileriyle alay edersen ve onlara tavşanla tarla sincabından başka bir şey yiyemediklerini, bizimse piliç kızartması ve domuz yediğimizi anlatırsan, işte o zaman ben yok mu, seni anneme söylerim. Sonra bizimle birlikte savaşa da giremezsin, anladın mı? Alay etmek mi? Ben fakir zencilerle gidip alay etmem. Hayır efendim, ben iyi terbiye edilmişimdir. Mrs. Beatrice size öğrettiği gibi bana da iyi davranmayı göstermedi mi sanıyorsunuz? Doğrusu üçümüzün üzerinde de pek başarılı olamadı eğitme konusunda, diye cevap verdi Stuart. Haydi yola koyulalım. Atını mahmuzladı ve Gerald O'Hara'nın tarlalarından bulunduğu yeri ayıran hendeyi kolayca atladı. Brent'in atı onu izledi. Daha sonra da Jim'sin atı hareketlendi. Genç zenci atın boynuna sıkı sıkı tutunmuştu. Jim's hendekten atlamaya korkuyordu. Fakat efendilerini izleyebilmek için daha büyüklerinden bile aşmak zorunda kalmıştı. Gece ilerliyordu. Süvariler kızıl arklı tarlaları aşıyor, ırmağa doğru kurşun hızıyla iniyorlardı. Dinle Stuart diye Brent kardeşine bağırdı. Sana Scarlett bizi yemeğe alıkoyacak gibi gelmiyor muydu? Ben de böyle düşünüyordum ama sen sanıyorsun ki... 2. Genç tarletonlar onu verandada bıraktıkları ve dört nala giden atları gözden kaybolduğu zaman Scarlett bir uyur gezer gibi tekrar koltuğuna oturdu. Yüz çizgileri sertleşmişti. İkizler sırrını keşfetmesinler diye ne kadar gülümsemeye çalışmıştı. Yorgun görünüyordu. Ayaklarından birini altına aldı. Kalbi üzüntüden o kadar hızla çarpıyordu ki göğsünden fırlayacakmış gibi geldi. Elleri soğuktu. Bütün bedeni harap olmuş gibi bir duyguya kapıldı. Yüzünden acı ve perişanlık akıyordu. Yüzünden o zamana kadar yalnız kafasındaki düşüncelerle oyalanan ama şimdi ilk kez hayatın zorluklarıyla karşılaşan şımarık bir genç kızın şaşkınlığı okunuyordu. Ashley Melanie Hamilton ile evlenecek. Oo, bu haber doğru olamaz. İkizler yanılmışlardı. Ona kesin bir oyun oynamış olabilirlerdi. Ashley Melanie'yi sevemezdi. Hiç kimse Melanie gibi küçücük bir sıskayı sevemezdi. Scarlett Melanie'nin ince ve bir çocuğu andıran vücudunu ve çirkin denecek kadar çekicilikten yoksun yüzünü küçümseyerek anımsadı. Ashley onu aylardan beri görmemişti. Geçen yıl 12 meşede verdiği ziyafetten beri Atlanta'ya 2'den fazla gitmemişti. Hayır, Ashley Melanie'yi sevemezdi. O aldanamazdı. Çünkü onu asıl kendisi seviyordu. Onu seven yalnız Scarlett'ti. Bunu çok iyi biliyordu. Scarlett, dadının yeri sarsan adımlarla avludan geçtiğini duydu. Üstünü başını düzeltti, yüzüne sakin bir görünüm vermeye çalıştı. Mevcut olmayan bir şeyi dadının keşfetmesine fırsat vermek asla akıllıca bir davranış olamazdı. Dadı, O'Hara'ların kendisini sevdiklerini, ona bütün benlikleriyle bağlandıklarını biliyor, sırlarının kendi sırrı olduğunu takdir ediyordu. Gizli bir şey hakkında en ufak bir kuşku, bir av köpeği gibi onun avının üzerine gitmesine yeter sebepti. Scarlett deneyimlerine dayanarak, eğer dadının ilgisi hemen tatmin edilmezse, Alan ile konuşmaya kalkışacak ve işte o zaman her şeyi annesine anlatmak ya da iyi bir yalan uydurmak zorunda kalacaktı. Bunu çok iyi biliyordu. Dadı avludan bahçeye çıktı. Fil gözlerini andıran iki gözünden, kurnazlık akan ihtiyar ve şişman bir kadındı dadı. Saf Afrika tipinde parlak siyah tene sahipti. Kanının son damlasına kadar O'Hara'lara bağlıydı. Bu kadının bir takım ilkeleri ve gururu efendilerinin gururu ile eşdeğerdiydi. Belki de onlarınkinden daha fazlaydı. Dadıyı Alan O'Hara'nın annesi Solange Robillard yetiştirmişti. Alan O'Hara'nın annesi, hizmetçilerine olduğu kadar çocuklarına karşı da aynı cezayı uygulayan, sivri burunlu, soğuk, sert karakterli bir Fransız kadınıydı. Dadı Alan'ı büyütmüş ve onunla birlikte Savannah'ı terk ederek evlendiği zaman yüksek yerlere yerleşmeye gelmişti. Dadı sevdiği yiyecekleri obur gibi yerdi. Scarlett'i çok sever ve ondan gurur duyduğu için bütün zamanını genç kıza nasihat etmekle ve ara sıra paylamakla geçirirdi. Efendiler gittiler mi? Niçin onları yemeğe davet etmediniz? Ben Pork'a haber vermiştim, sofraya iki tabak fazla koyması için. Miss Scarlett, niye kafa tutuyorsunuz? Ah, onların sürekli savaştan söz etmelerinden öyle usandım ki, doğrusu yemeğe kalmalarını hiç istemedim. Hele babam onlarla bir ağızdan söze başlayacaktı. Mrs. Lincoln'ın aleyhinde onları konuşturacaktı. Bir köylüden farkın yok küçük hanım. Hele Mrs. Allen ile ben sana böylesine emek verdikten sonra. Geceler artık soğuk oluyor. Şalınız yok mu? Size binlerce kez söyledim. Akşamları omzunuza bir şey almadan dışarıda oturursanız sıtmaya yakalanırsınız diye. Haydi bakalım içeri girin Miss Scarlett. Scarlett ihmalci bir tavırla arkasını döndü. Dadının yüzündeki değişikliği fark etmeyecek kadar bu şal sorunu ile ilgilenmesine çok sevindi. Hayır, güneşin batışını izlemek için burada kalmak istiyorum. Bak ne kadar güzel, haydi git bana şalımı getir. Rica ederim dadıcığım, babam eve dönünceye kadar burada oturacağım. Dadı kaygı dolu bakarken, sesinizde nezleli bir hal var dedi. Yok canım diye Scarlett sabırsızlandı, haydi sen şalımı getir. Dadı tekrar avluya çıktı. Scarlett onun sert bir sesle yanındaki uşaklardan birini çağırdığını işitti. Rosa, bana Miss Scarlett'in şalını getir. Sonra daha yüksek bir sesle kızgınlığını ortaya koydu. Hey beceriksiz kadın, gerekli olduğun zaman yerinde bulunmazsın. İşte ben kendim çıkmak zorunda kaldım. Scarlett şişman kadının merdivenlerde çıkardığı gıcırtıları işitti. Yavaşça koltuktan kalktı. Dadı döndüğü zaman Scarlett'in konuksever olmadığını söyleyip duracaktı. Genç kız da kalbinin paramparça olduğu sırada böylesine basit bir konu üzerinde tartışmaya katlanamayacağını hissediyordu. Üzüntüsünü bastırıncaya kadar nereye saklanabileceğini düşünerek bir süre ayakta durdu. Birden bir umut ışığı çaktı. Aklına bir fikir gelmişti. Bugün öğleden sonra babası 12 meşelere, Wilkes'ların çiftliğine uşağı Pork'un karısı Dilsey'i satın alıp armağan etmeye gitmişti. Dilsey 12 meşelerde kahya ve ebe olarak çalışıyordu. 6 ay önce Pork ile evlenmişti. Uşak Pork o günden beri gece gündüz demiyor, efendisine Dilsey'i satın alması, evlerinin ayrı kalmaması için yalvarıyordu. O gün Gerald bu yalvarmalara artık dayanamayarak Dilsey'i satın almak üzere gitmişti. Scarlett, ikizlerin anlattıkları doğru ise babam bunu kuşkusuz öğrenecektir diye düşündü. Hatta açıkça bir şey işitmeyecek olsa bile bunun farkına varabilirdi. Wilkes'lardaki faaliyet dikkatini çekerdi. Yemekten önce onu yalnız görebilirsem gerçeği öğrenebilirim. Kuşkusuz bunun ikizlere özgü kaba şakalardan biri olduğu ortaya çıkacaktır. Şimdi babasının eve dönme zamanıydı. Eğer Scarlett onunla özel bir görüşme yapmak istiyorsa, bahçedeki ağaçlı yolun sokakla birleştiği yere giderek Gerald'ı karşılardı.